Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Sami Türkkan ve kıymetli konuğumuz Hüseyin Kayapınar yanımızda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu programda yine her programda olduğu gibi sizlerin sormuş olduğu ve bizlerin derlemiş olduğu soruları hocamıza soracağız ve onların cevaplarını da sizlerle buluşturmuş olacağız efendim. Programımıza yine WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de sorularımızı hocamıza sorar, cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz diyelim. Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorularla başlayalım. İftar vaktinde önce akşam namazını mı kılmak yoksa orucu mu açmak gerekir diye sormuş bir dinleyicimiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi namazın en önemli yönlerine birisi huşudur. Kur'an-ı Kerim'de de o iyi müminler övülürken namazlarında huşu içerisinde olanlar ifadesi kullanılır. Ne demek huşu? Huşu bir bedenle ilgili olan kısmı var, bir de zihinle ilgili olan kısmı var. Bedenle ilgili olan kısmı bizim kıraatimizde, hareketlerimizde, ki buna tadil-i erkan denilir, dikkat etmemiz. Yani ruku yaparken, secde yaparken, secdedeki halimiz, rukudaki halimiz, kıyamdaki halimiz tadil-i erkan üzerine olmalı. Erkan rükünler demek. Yani namazın içindeki farzlara rükünler denilir. Tadil-i erken o rükünleri yerli yerince yapmak anlamına gelir. Bir de kıraat, doğru okuma. Düzgün okuma. Ha, bunlar bedenle ilgili olan kısmıdır, o huşuğun. Beyinle, zihinle, kalple ilgili olan kısmı da kişinin namaz, kendisini tümüyle namaza vermesi. Rabbinin huzurunda olduğunun idrakinde olması. Aklına ticaret, ziyaret, şu bu gelmemesi. Yani dünyevi hiçbir kaygının onun Allah'ın huzurunda olma durumunu etkilememesi gerekir. Onun için de o zihnini başka şeylerle meşgul etmeme olduğu gibi zihni meşgul edecek durumlardan da uzak kalmak. Mesela Peygamber Efendimiz'in hadisi var, diyor ki yani genel anlamda şöyle bir söz var, hadis demeyelim ona da, sakinin, hamalın ve avcının namazı olmaz. Nedir bunlar? Küçük abdeste sıkışan, büyük abdeste sıkışan ve gözü sağa sola oynatan kişi. Yani diyor ki burada zihnini meşgul edecek herhangi bir sıkıntı olmasın için. Ha, şimdi özellikle Ramazan'da iftar vaktinde eğer ortaya sofra konmuşsa önce yemeği yiyip ondan sonra namazı kılmak tavsiye edilir. Önce yemeği yiyip. Ama bu şart değildir. Bu niye böyledir? Çünkü insan akşama kadar aç duymuş. Lezzetli yemekler var. Namaz kılarken zihni ona kayabilir. Sonuçta insan, beşer. İşte böyle olmaması için önce yemeğini yer, ondan sonra namazını kılar. Tabii bu cemaate gitmeyen, cemaat olmayan kişi için söz konusudur. Ama camide cemaat genelde ne yapar? İftarını açar, namazını kılar, akşam namazını. Gerçi iftar gün vakitlerinde pek fazla cemaat camiye gitmiyor ama gidenler de oluyor. Onlar iftarlarını açıp namazlarını kılabilirler. Mesela o haçta, umrede, işte oruçluyken, haçta değil de umrede, Ramazan umresinde falan ne yapıyorlar? Önce orada Mekke'de, Medine'de iftarlar açılıyor, basit bir şeylerle sonra namaz kılınıyor. Burada da olabilir o. Yani şöyle diyelim, önce yemeği yiyip ondan sonra namaz kılmak eğer evde kılacaksak daha uygundur.
Eyvallah hocam. Hocam, başka bir dinleyicimiz de şöyle sormuş. Oruçlu kimsenin gündüzü uyuyarak geçirmesinin oruca zararı var mıdır?
Şimdi oruçta ne var? Fedakarlık var. Nasıl fedakarlık yapıyoruz biz? Bir, aç kalıyoruz. İki, susuz kalıyoruz. Ve bir de insan şehvi duygulardan uzaklaşıyor. Yani burada nefsin istediği şeyleri biz oruç sebebiyle terk ediyoruz. Yani bir bakıma bir külfetin altına giriyoruz. Ve nimet de o külfete göredir. Genel bir kuraldır bu. Nimet külfet karşılığıdır. Yani senin katlandığın külfet ne kadar ağırsa elde edeceğin nimet de o kadar çoktur. Ha, şimdi Ramazan'da orucun şeyi nedir? Oruç deyince ne anlıyoruz? İmsak vaktinden efendim güneş batıncaya kadar yemeği, içmeyi ve cinsel şeyi terk etmektir. İlişkiyi terk etmektir. Uyurken insan bunları terk ediyor mu? Ediyor. Oruç tutmuştur. Orucu oruçtur. Görevini yerine getirmiştir. Ama gün boyu oruçlu geçirmiş, uyuyarak geçirmişse o zaman külfete katlanmamıştır. Yani o nefsin arzu ettiği şeylerden uzak kalmamış. Çünkü uyurken nefis öyle bir şey arzu etmiyor zaten. Şimdi dolayısıyla orucu oruçtur ama sevabı herhalde meşakkat çekerek efendim bir takım fedakarlıklar yaparak oruç tutmaktan daha az olsa gerek.
Eyvallah hocam. Hocam Ramazan'ın sonuna yaklaşıyoruz. Son 10 gününe yaklaştık. Şimdi burada bir itikaf ibadeti var. İtikaf ibadeti nedir? Nasıl yapılır hocam?
Şimdi itikaf aslında ibadet demek. İbadet. Hı hı. Ve bu Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Ve neredeyse terk etmediği, devamlı uyguladığı bir sünnetidir. Bu nasıl oluyor? Bir kimse camide veya bir mescitte, erkekler için bu, itikaf niyetiyle vaktini orada geçirmesi ve oradaki günlerini ibadetle meşgul olarak geçirmesidir. Yani ne yapıyor şimdi kişi? Ramazan'ın son 10 gününde bu sünnettir. Resulullah çünkü öyle yapmış. İtikaf niyetiyle, bak bir ibadet olduğu için orada da niyet var. Hı hı. İtikaf niyetiyle camiye girer ve çok zorunlu ihtiyaçlarının dışında camiden çıkmaz. Çok zorunlu ihtiyaçlar nedir? Tuvalet ihtiyacı, abdest alma ihtiyacı. Veyahut da eğer bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa en yakın cuma kılınan camiye gidip gelmesi. Bunlar zorunludur. Bunların dışında o itikaf mahallini terk etmez. Ve itikaf niyetiyle orada ibadet eder. Namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okur, zikir yapar. Veya işte birden çok kişi itikafa girmişse sohbet ederler. Buna biz itikaf diyoruz. Ve sünnettir, önemli bir ibadettir. Hanımlar, bir de şunu söyleyeyim. Bu itikafın biz 10 günlüğü dedik ya, 10 gün olması şart mı? Değil, bir günlüğüne de itikaf yapılabilir. Yani İmam-ı Azam'a göre bir gün, en azından bir gün olması lazım. Çünkü İmam-ı Azam'a göre itikaflı olmak için oruçlu olmak lazım. Ve oruç da bir gündür. Ama diğer imamlara göre, mesela İmam Ebu Yusuf'a, İmam Muhammed'e göre bir anlık da oruç, itikafa niyet edilebilir. Yani bunlara göre namaz kılmak için camiye gitmişsin. İtikafa niyet edersin, namazı kılıncaya kadar itikaflı gibi olursun. Çıktıktan sonra da itikafın biter. Yani onlara göre öyle. Ama daha çok insanlar işte 10 gün veya daha diyelim az günlerde itikaf yaparlar. Hanımların itikafı evlerinde olur. Tabii bu evlerinde deyince bizim kitaplara geçtiği zaman işte eğer odalarından birisi ibadet için tahsis edilmişse. Şimdi böyle bir ev vardır, olanlar vardır. Ama çoğunlukla insanımızın böyle ibadet için ayırdığı bir odası yoktur. Varsa orada. Yoksa diyelim ki daha çok ibadet ettiği, namaz kıldığı yerde şeyinin üzerinde, seccadesinin. Orada itikafa girer ve orada zikrini, ibadetini yapar. Tabii hanımların haliyle dışarı çıkmazlar, evden dışarı çıkmazlar. İtikaf böyle bir ibadettir.
Eyvallah hocam. İşi sebebiyle sürekli camide kalamayan kimse mesaisinden sonra camide kalsa itikaf yapmış olur mu hocam?
Bunu biraz önce cevaplamış gibi olduk. İmam-ı Azam'a göre olmaz. Hı hı. Ama diğer imamlara göre, sahibeyne göre olur. Yani sahibeyne dediğimiz İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed. Özellikle İmam Ebu Yusuf'a göre olur.
Eyvallah hocam. Oruç tutmaya sağlığı, fidye vermeye de maddi imkanı olmayan kimse ne yapmalıdır hocam?
Yapacağı bir şey yok. Şimdi bizim dinimizin en önemli özelliklerinden birisi, kişinin kaldıramayacağı yük yüklenmez. Bunu Cenab-ı Hak vaat ediyor, yani haber veriyor. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir kişiye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Hiçbir kimseye yüklemez. Ha, net. Sonra çok bir söz var. taat takat nispetindedir. Şimdi bizim ibadetlerimize baktığımız zaman o ibadeti yerine getirebilmemiz için bazı şeyler aranır, şartlar. Ve o şartlar genelde kişinin gücünün yetip yetmemesine bağlı. Zekat herkese farz değil. Malı olana, zengin olana farz. Hac herkese farz değil. Sağlıklı olup yol bulabilene farz. Bak, zengin olmayan zekatla mükellef değil. Veya sağlığı yerinde olmayan ya da maddi gücü yerinde olmayan hacla mükellef değil. Hac ona farz değil. Sağlığı yerinde olmayan, hasta olan oruçla mükellef değil. Ha, şimdi bir kimse düşün, oruç farz. Ama hastalık bir mazeret. Diyor ki bir kimse hasta ise ayet-i kerimede veya yolcu ise daha sonraki günlerde o hastayken ki yolcu iken ki tutamadığı oruçlarını kaza eder. Ha, şimdi hastanın birinci görevi bu. Yani hastalık iyileşmişse kaza edecek. Eğer iyileşmemişse hastalık devam ediyorsa aslında Kur'an-ı Kerim'de iyileşen için veya fıkıh hüküm olarak genelde iyileşen için kaza vardır. İyileşmeyenin mazereti devam ediyor. Ancak bu yaşlı olan, ki yaşlı olanın tekrar gençleşmesi mümkün değil. Hatta şöyle bir şey var, şiir var Arapça'da. Leyteş şebabe ye'udi yemen fe akbertu ma fealleni eşşiye bu. Yani gençlik geri dönse de yaşlılığı neler yaptığını ona bir söylesem. Ama dönmez. Bu leyte temennidir, temenni mümkün değildir. Yani şimdi yaşlılıktan dolayı fidye meşru kılınmış. Adam yaşlı. Onlar fidye verirler. Bu hastalar da şimdi eskiden şöyle bir şey vardı. Yani iyileşmeyecek bir hasta düşünülemezdi. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Allah verdiği her derdin devasını da vermiştir. Dolayısıyla her hastanın iyileşeceği umulur. Peki iyileşmezse ne olur? Mazeret devam ettiği için görev düşer. Ama şimdi biz zamanımızda bazı hastalıkların iyileşmediği, ölünceye kadar bu hastalıkların devam ettiği, gün içerisinde mutlaka ilaç kullanılması gerektiği bilgilerine ulaştık. Dolayısıyla bu insanlar yaşlı gibi telakki ediliyor. Ve deniliyor ki nasıl ki yaşlı oruç tutamayınca fide veriyorsa, kronik hastalar da oruç tutamayınca fide verirler diyoruz. Peki adam orucu kaza etmeye sağlığı el vermiyor. Efendim fide vermeye de maddi gücü el vermiyor. Ne yapacaktır? Yani bir yerlerden bir şey çalıp da onunla mı ödeyecek? Hayır. Allah durumunu biliyor. Onu sorumlu tutmaz inşallah.
İnşallah.
Niye? Çünkü demin de söyledik. Taat nispetinde. Gücün yettiği nispette Cenab-ı Hak senden kendine itaat etmemizi istiyor.
Eyvallah hocam. Hocam yurt dışına çıkan kimse fidyeyi Türkiye'ye mi yoksa gittiği ülkeye göre mi vermesi gerekir?
Şimdi bu fidye yani oruç tutamayan kimsenin efendim o tutamadığı günü maddi yani parayla fidyeyle ödemesi aslında fakir yedirmedir. Fakiri doyurmadır. Yani orada ne diyor? Yediğinizin orta hallisinden fakire yedirin. Orta hallisinden. Yani şimdi yani burada fidyede kriter esas bir kimseyi sabah ve akşam doyurmaktır. Yani sen fidye vereceksin. Hatta veya fitre vereceksin. O da aynıdır. Sabah ve akşam işte bir fakiri eğer bir günlük vereceksin. Hem sabah yemeğe yedirirsin. Hem de akşam yemeğe yedirirsin. Ve bir günlük fidyeyi vermiş olursun. Bu yemeğe nerede yedirirsen orası esastır. Yani Türkiye'de o yemeğe fakire yedirdiğin zaman ne kadar ödeyeceksin? Diyelim 50 lira, 100 lira günlük. Peki yurt dışında diyelim Almanya'da işimiz yok. Almanya'da ödeyeceksen ne kadar paraya ödeyeceksin? 20 euro misal. Türkiye'de onu ödeyecek olan Türkiye'deki fakiri doyuracaktır. Almanya'da ödeyecek olan fidyeyi Almanya'daki fakir Müslümanı doyuracaktır. Tabii burada bizim ülkemizde bir uygulama fidyede herkes tutup da 10 tane oruç için mesela kefaret öderken yemin için 10 fakiri toplayıp da sabah akşam doyurmuyor. Ne oluyor? Para veriyor. Ve para olarak ölçüde fitre oluyor. Yani bir günlük için bir fitre miktarı, yani 160 lira. 130 lira olmuş bu sene. 130 lira verdiği zaman bir kişiye bir günde Türkiye'de bir günlük fideyi vermiş oluyor, oruç fidesini. Avrupa'da ne kadar fide? Diyelim 10 euro ise. O zaman o da orada 10 euro verecek. Çünkü onun görevi asıl para vermek değil oradakinin. Orada bir fakiri doyurmak. Yani o zaman bu fidyenin ödendiği zaman neredeyse oranın fitre miktarını esas alacaktır.
Eyvallah hocam.
Bilmem açıklandı mı?
Anladık hocam, eyvallah. Geçmişe dönük fitre borçları nasıl ödenir hocam?
O da aynıdır. Yani şimdi tabii bu geçmişe dönük deyince ne kadar geçmişe dönük? O zekat borçlarla ilgili daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Hı hı. Burada da aynı. Yani 3 sene önceden fitre borcu var. O günkü fitre fiyatı kaç liraymış? 80 liraymış. Bugün kaç lira? 130 lira. 130 lira üzerinden öder. 80 lira üzerinden değil. Hı.
Eyvallah hocam. Hocam, teravih namazını cemaatle mi yoksa tek başına mı kılmak daha efdaldir?
Şimdi daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Nafile namazlarda efdal olan, hı hı, şeydir. Ferdi olarak tek başına kılmaktır. Efdal olan odur. Ama teravih namazını cemaatle kılma da asap uygulamasıyla meşru hale gelmiştir. Cemaatle de kılınabilir. Ama bütün şeylerde, nafilelerde kişisel ferdi olarak kılmak daha efdaldir.
Eyvallah hocam. Kazaya kalan Ramazan oruçlarının tutulması için belirli bir süre var mıdır hocam?
Hanefi mezhebinde yok. Yani kişi o Ramazan çıktıktan sonra hayattayken istediği zaman o orucu yapabilir, kaza edebilir. Ancak Şafii mezhebinde farklı durum var. Onu da söyleyelim, çünkü bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasında Şafii kardeşlerimiz de vardır. Onlara göre bir sonraki Ramazan girmeden önceki Ramazan'ın kalan oruçların kaza edilmesi lazım. Hı. Mesela diyelim ki bu Ramazan'da oruçları tutamadı, mazeretli veya mazeretsiz. Hanefi mezhebine göre bu Ramazan çıktıktan sonra, bayramdan sonraki birinci bayram günü tutulmaz, ondan sonra ölünceye kadar istediği zaman tutabilir. Ama Şafii mezhebine göre bir dahaki Ramazan'dan önce tutması lazım. Eğer bir dahaki Ramazan'dan önce tutmazsa o zaman kazanın yanı sıra bir de fidye vermesi lazım. Hmm. Yani Şafii mezhebinde o bir ayrılık var. Yani bir dahaki Ramazan'dan sonraya kalırsa bir de fidye vermesi lazım. Ama Hanefi mezhebinde öyle değil. Fakat şu vardır, demin söyledik. Bu bir borçtur. O borcu bir an önce ödeyip, çünkü insanın ne zaman öleceği belli değil. Her an ölüm bizimle beraber. Öbür dünyaya borçlu gitmemek için bir an önce kazayı yapıp o borçtan kurtulmak esastır tabii.
Eyvallah hocam. Radyo, televizyon veya telefonlardan Kur'an-ı Kerim dinlerken geçen secde ayetlerini duyduğumuzda tilavet secdesi yapmamız gerekir.
Şimdi Kur'an-ı Kerim, secde ayetini okuyan ve dinleyenin secde etmesi vaciptir. Buna tilavet secdesi diyoruz. Şimdi tabii bizim eski kaynaklarımızda, yani bir fıkıh kitaplarında yok. O zaman şimdiki gibi radyo yok, efendim televizyon yok, yayın yok. Fakat şu yapılmış, problem olarak ortaya konmuş ve ona cevap aranmış. Yankıdan duyan kişi secde ayetinin secdesini yapar mı? Veya papağandan duyan kişi secde yapar mı? Bunu problem edinmişti. Şimdi yankı nedir? Ya mesela kayaların, dağların olduğu bir yerde insan bağırdığı zaman o ses tekrarlanır. Buna yankı diyoruz. Eksiden buna aksi sada derlerdi. Onu duyan, yani kendisini duymuyor da okuyanı, yankısını duyarsa buna secde gerekmez demişler. Ulema öyle demiş. Daha sonra işte bu asrın başlarından itibaren o pikap gramofon tabir edilen şeyler girmiş. Daha sonra radyo girmiş. Ve bu gramofondan duyulduğu zaman veya efendim radyodan duyulduğu zaman secde gerekir mi gerekmez mi? Bunun cevabı araştırılmış. Ve şöyle denilmiş, eğer doğrudan duyuyorsanız, yani doğrudan mesela radyoda canlı yayın bizi yapıyorsa eğer, o zaman bunu dinleyen şey yapar, secde ayeti yapar. Ama öyle değil de
kayıttan
mesela o gramofondan diyor. Hı hı. Onu dinlerse gerekmez demişler. Fakat günümüzde bu sesler, evet, ayrı eskiden o pickup'ta o plak denilen şeye kaydediliyordu. Hı hı. Şimdi de dijital olarak belli şeylere kaydediliyor. Bir defa doğrudan, eğer mübaşir Arapların dediği, bizde canlı yayın denilen, orada duyarsa onu şey yapacak zaten. Secde ayetini yapacak. Ama öyle değil de kayıttan dinlerse yapmalı mı, yapmamalı mı? Yapması daha uygun tabii. Yani bu her ihtimale karşı yapması uygun olur. Çünkü yaptığı zaman hiçbir zarar olmaz. Ama sonuçta secde ayeti dinlemiş oluyor. Yapmalıdır.
Eyvallah hocam. Geçmişte mezarlık olduğu öğrenilen tarladan çıkan kemikler ne yapılmalıdır hocam?
Bunlar aslında tarla yapmamak lazımdı daha önceden. Hı hı. Ama maalesef vakıflar satılmış, talan edilmiş, mülkiyet haline geçmiş. İnsanlar onlara para ödemişler, almışlar. Orası artık mezarlık olmaktan çıkmış. O kemikler, insanın dirisi de ölüsü de kutsaldır, mübarektir. Kutsal demeyelim de mübarektir, saygındır. Dolayısıyla bunlar insanların tepeleyeceği, çiğneyeceği yerlere atılmamalı. Bunlar bir, eğer varsa çevrede bir kabristan falan, o kabristanın bir köşesine bir şey kazılır, oraya gömülür. Yani çöpe atılmaz. Onlar gömülür ve o şekilde şey yaparlar, korunmuş olurlar.
Eyvallah hocam. Dilenen kimseyi boş çevirmek günah mıdır hocam?
Şimdi nerede dileniyor bu insan? Yani kapıya mı geliyor? Camide safların arasında dolaşarak mı dileniyor? Caminin önünde mi dileniyor? Buna göre farklı hükümler konmuş. Şimdi cuma namazına gittik. Tutuyor adam, safların arasında gezerek para topluyor, dileniyor. Buna para verilmez deniyor. Ama kişi caminin önünde dışarıda dileniyorsa ona verilir. Veya kapıya gelmişse verilir. Ha, eğer verilemeyecekse o kovulmaz. Git Allah versin filan denilmez. Yani durumu, ya kusura bakma imkanı müsait değil, İnşallah Cenab-ı Hak sana da daha fazlasını verir şeklinde güzel sözlerle onu geri göndermek. Tabi burada şu sıkıntımız var. Eskiden insanlar ihtiyaç sahibi olan dilenirdi. Fakat şimdi öyle bir dilenciler türüyor ki adamlar han hamam sahibi, apartman sahibi. Fakat gidiyor yollarda, sokaklarda dileniyor. Ve bu durum gerçekten ihtiyaç sahiplerini de insan unutturuyor. Yani bilemiyorsun, birisi senden para istediğin zaman bu adam gerçekten muhtaç mı, yoksa bu işi meslek mi edinmiş? Yani o övülen fakirler, o hayaları onların dilenmesine engel olur. O fakirler övülüyor. Ama adam aç kalacak derecede imkansız kalmış. O dilenecek, dilenir o. Ama öyle değil de bak, bir günlük yiyeceği olan kişi dilenemez. Yani o zaman şöyle diyelim, ben ne bileyim kapıya gelen adam muhtaç mı değil mi? Eğer biliyorsam durumunu, çünkü bazı insanlar var, doymuyor. İşte bazen işte zabıtalar yakalıyor, üzerlerinden dünya kadar para çıkıyor. Araştırıyor, şu kadar tapulu daire. Bunlar biliyorsak bunlara vermeyiz tabii. Ama öyle değil de gerçekten fakir olduğumuz kanaatine vardıklarımız kapımıza gelirse boş çevirmemeli. Eğer verecek bir şeyimiz yoksa o takdirde onun için dua etmeliyiz. Ben bir de şunu ben düşünürüm. Diyelim ki birisi senden para istiyor. Bu kişiye para verdin. Ama bu aslında muhtaç değilmiş. Benim kaybım ne olur? 10 lira vermiş olur. Ama ya muhtaçsa gerçekten o ve insanlar, diğer o istismarcılar gibi, bu da istismarcıdır diye ona hiçbir şey vermiyor, o adam da aç kalıyorsa, o zaman ben sorumlu olurum. Bir de bu şekilde bu olaya bakmak lazım. Ve bir de şu var, yani para verirken bir ekmek alacak kadar vermeli en azından kişi.
Eyvallah hocam.
Şart değil ama bu tabii.
Eyvallah hocam. Akşam ezanının okunduğunu sanarak orucunu açan kimse ne yapmalıdır hocam?
Onu kaza edecektir. Hı. Çünkü o hata ile orucunu bozmuş demektir. Daha sonraki Ramazan çıktıktan sonra bir gün kaza edecektir.
Eyvallah. Çalışanların iş verimini düşürmesi kaygısıyla oruç tutmaması caiz midir hocam?
Şimdi bu bu Ramazan'ın başında veya Ramazan'dan önceki günlerdeki bir programımızda kimler oruç tutmayabilir sorusunu cevaplarken ağır işlerde çalışanlar demiştik. Şimdi burada bu çalıştığı iş yapması gereken zorunlu olan çalışma eğer onun orucu ona engel oluyorsa ağırlığından dolayı o tutmayabilir. Ama şu tavsiye ediliyor aslında fıkhımızda. Ramazan günleri çalışmayı biraz hafifletmek. Hı hı. Bu tavsiye ediliyor. Daha hafif işte çalışmak mümkünse tabii. Ama mümkün değil adam işte maden ocağında çalışıyor, kömür ocağında çalışıyor ve haddanede demir eritilen yerde çalışıyor ve çalışmak zorunda. O zaman tutmayabilir. Ama efendim ben izin alırım bugünlerde Ramazan'da. Sonra çalışırım diyebiliyorsa izin alıp orucunu tutsun. Yani iş oruca engel olmasın eğer mümkünse. Şimdi iş verimini düşürür. Yani bunu bir eğer rakam olarak ifade edersek. Yani ben çalışırsam Ramazan'da çalıştığım zaman oruçluyken 50 elde ederim. Çalışmazsam 60 elde ederim. O zaman çalış 50 ile yetin. Yani üretim olarak. Yani iş verimini yükseltmek için oruç terk edilmemeli.
Eyvallah hocam. Kişinin ikinci evliliğinden kalan mirastan ilk evliliğindeki çocukları pay alabilir mi hocam?
Şimdi bir kimse öldüğü zaman onun mirasçıları kimse onlar o ölen kişinin o anki malından miras alırlar. Şimdi bir hanım düşünelim. Bir evlilik yapmış. Kocası ölmüş. Ondan mal düşmüş. O mal kimindir? Bu kadına aittir. Bu kadın bir başkasıyla evlense de evlenmese de bu mal o kadınındır. Sonra bu hanımefendi ikinci bir evlilik yapmış. O mal kadının. Bu ikinci evlilikten dolayı doğan çocukları o kadının malından mirasçı olurlar. Hatta ikinci eşi de ölse, hanım kendisi ölse, o hanımın malından ikinci eşi de pay alır. Yani biz o hanımın malı helal yoldan eline geçmişse, bu mirasla mı gelmiş, başka bir yolla mı gelmiş onu araştırmayız. Yani o öldüğü zaman onun elinde ne var mal olarak ve mirasçıları kimler? O mal o mirasçıların hakkıdır. Evet. Tabii bu yani biz örnek olarak işte hanımın kocası ölmüşü verdik. Tersi de olabilir. Yani hanım ölmüştür, hanımın malı vardır. O anki kocasına o maldan pay düşer dörtte bir oranında. Ya duruma göre bazen yarım. Daha sonra koca bir başkasıyla evlenmiş. Ve koca ölmüş hanımına veya o hanımdan olan çocuklarına miras düşer.
Eyvallah hocam. Adak adayan kimse adadığı adağı ne için adadığını unutursa ne yapmalıdır hocam?
Şimdi o zaman bir yemin kefareti versin. Yani ben ne adadım? Hı hı. Oruç mu adadım? Kurban mı adadım? O zaman böyle bir durumda yemin kefareti verir. Yani 10 fakiri sabahla akşam doyurur veya 3 gün oruç tutar. Ama öyle değil de ben bir kurban kesmeyi adadım da hangi sebeple adadım? Yani mutlak mı adadım yoksa şarta mı bağladım bunu hatırlamıyorsam ihtiyaten bu kurban keser.
Eyvallah hocam. Hocam programımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı Ramazanlar.